Ayrım 29.
Evet, bir şeyler sürgüt iyi değil. Yasama, yürütme ve yargı etkinliklerimiz batıyla boy ölçüşecek düzeyde değil. Sapmalarımız çok. Okur yazar oranı az. Kitap dergi okurunun, kitaplıkların sayısı, araştırmalarımızın düzeyi yetersiz. Ama bunlar umudumuzu kırmamalı. İyimser olmak ve ileriye dönük çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Yeter ki gevşemeyelim. Dünyadaki yarışa en etkin biçimde katılalım. Diyeceğim şu, ister baba sevecenliği, ister aşırı yükten kaçınma duygusu olsun, bizim için bildirinin bileşkesi aynı. Demokrasiye kıymayalım. Çağcılaşma engelleri, Adam Sanat, Mart 1990. Türkiye'nin bir batılılaşma, daha doğrusu çağcılaşma sorunu vardır. Kimilerinin batının içinde eriyip gitme sandığı, kimilerinin de maymunlaştırmayla karıştırdığı bir sorundur bu. Oysa bunun eriyip yok olmakla, maymunlaşmakla, onur ya da onursuzlukla bir ilgisi yoktur. Amaç Türk kalarak, Türk gerçeğini harcamadan çağcılaşmaktır. Batılılaşınca türkülerimiz yok olmayacak. Buna çok sesli müzik eklenecek. Yunus Emre bizim kalacak. Valeri'nin de tadına varacağız. Şiirimiz, romanımız onlarla boy ölçüşecek. Dilimiz bozulmayacak. Her batılı sözcüğe, kavrama bir karşılık bulunacak. Dil zenginleşecek. Yurdu batılı olan resim bizde de kök salacak. Yeter ki bizi biz kılan öz niteliklerimizi bilelim. Ama olumsuz özelliklerimizi de bilinçle düzeltelim. Nedir olumsuz özellikleri Türk insanının? Sanıyorum birbirleriyle ilişkili üç başat özelliğimiz bu sorunun en gerçekçi yanıtı olacaktır. Birincisi, Türk insanı göçebe atalarının göçebe özgü alışkanlıklarının tutsağıdır. O yüzden yarınsızdır. Tek kaygısı bugünü kurtarmaktır. İşte köşe başında tartı aygıtıyla meraklı insanları tartıp para kazanan insanımız. Ciddi bir mesleği sabırla öğrenecek yerde, yaşadığı o günün ekmek parasını kazanmak derdindedir o. Kalıcı çözümler üretemeyişimizin nedeni budur. Meyveli ağacı bile taşlayarak ürün almamızın nedeni budur. Çevreyi kirletmemizin nedeni de budur. Göçebeler ivecendir. O yüzden hiçbir konuyu derinlemesine incelemeden yüzeysel biçimde yargılarlar. Biz de öyle yapıyoruz. Konuyu şurasından burasından tutarak kolaycı çözümlerin ardında koşuyoruz. O yüzden bilimde dünyayı etkileyen beyinler yetiştiremedik. Hep başımızda birilerini görmek istedik. Onu tanrılaştırdık. O da ötekilerini kullarım diye çağırdı. Kudüs yolculuğundan dönüşünde padişahtan başka herkesin köle olduğu yerde yaşanmaz diyerek İstanbul'da kalmayan Chateaubriand bu kulluktan yakınmıştı. Böyle bir toplum elbette mono toplumu olacaktır. Diya toplumu değil. İşte ikinci özelliğimiz budur. O nedenle diyalog kuramıyoruz. Diyalektiğin iç dinamizminden yararlanamıyoruz. Öyle ki diyaloğu bilimsel tartışmayı bile üstün çıkmanın bir aracı olarak görüyoruz. Diyalog bitiyor, savaş, kavga başlıyor. İnsancılık gidiyor. Düşünce yerine kavga üreten bir toplum ancak kendi çocuklarını yer. Böyle bir toplumda demokratikleşmekse elbette olanaksızdır. Bilimde yaratıcılık olanaksızdır. Demokrasinin öğretici gücünden yararlanmak olanaksızdır. Her şeyin tartışılabildiği bir toplumda ikiyüzlülük olmaz, hainlik olmaz. Her şey açıktır. Her insan korkusuzdur. Düşünceler arasında hiyerarşi yoktur. Mono toplumu ise söz büyüğün toplumudur. Kapalı bir toplumdur. Her kapalı toplum tıpkı yakın akraba evlilikleri gibi hastalıklı insan üretir. Uygutsinci, konformist kişilerle hiçbir yere varılmaz. Güvenilmez onlara. Kendi içinde çelişki, çatışma olmayan bir toplum örgüt değil yığmadır. Üretemez. Bırakalım üretmeyi, sağlıklı olarak tüketemez de. Kendini kemirir, yok eder. Böyle bir toplumun insanı düşünme alışkanlığını yitirmeye adaydır, yargılıdır. O önderlerin lider. Ardından değil, putların ardından gider. Kendi düşünmez, onun yerine put düşünür. Akıl dışı güçlerin yakıştırıldığı put. Çokluğun bütünlük, unita multiple içinde yer aldığı diya toplumunun sağlıklı, geliştirici, çok mantıklılığı. Hem ürün hem de üretici olan yapısı bir toplumda ve bireyinde yoksa bu sonucu doğal karşılamak gerekir. Üçüncüsü, yazı toplumu olamamanın sakıncasını çekmekteyiz. Söz toplumunda başat organ kulaktır. İnsanlar duyduklarıyla yetinir ve yargı yürütürler. Söylenceler, efsaneler gerçeğin yerini almıştır çünkü. her duyuşta başkalaşıma uğrayan söz, son kulakta ve dudakta bütünüyle değişmiştir. Dogmalar, boş inançlar bollaşmıştır. Zayıflayan toplumsal bellek, gerçeklerle değil, bu boş inançlarla dolmuştur. Çünkü belleğin yerine henüz yazı almamıştır. O yüzden söz yazı gibi yeniden görülüp okunmadığından, gözden geçirilmediğinden söz toplumu insanı yaratıcılığını yitirmiştir. İnanç kuşku ve düşüncenin yerine geçmiştir. Akılcılığın yerini inanç aldı mı ortaçağlaşma başlamış demektir. İsterse takvimler 20. yüzyıldan 21. yüzyıla evrilmeye dursun. Sonuç değişmez. Bunun en çarpıcı örneği düşünmeyi yasaklayan El-Gazali'nin İslam ortaçağının yüzyıllarca sürmesidir. Obkürantizm ve skolastik, dinsel, teolojik bir toplum yaratmıştır. İslam'da akılcılık yok olmuş, aktarmacılıkla yetinilmiştir. Yüzyıllarca aynı yorumların yorumları kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ne zenginleşme ne değişme, akıl tutsak. Salt bellek işlevini yerine getiren bir beyin vardır ortada. Böyle bir beyinse kör bir akıldır. En azından az bir akıldır. Kafada yaratılan katı kalıplarla, ötekilere yer vermeden dünyayı yargılayan ön yargılarla yüklü bir beyne elbette güvenilmez. O bir türlü bilime dönüşmeyen ham bilgilerin tıka basa doldurulduğu hastalıklı bir organdır. Böyle bir toplumda uygarlığın evrensel değerlerine ulaşmamız, özgürlük, eşitlik, hoşgörü, akılcılıktır bu değerler. Bunları batı gibi algılamak zorundayız. Pozitif topluma geçmenin yolu budur. Eğer böyle yapmazsak evrensel ölçütlerle sorunlara yaklaşmak olanaksızdır. Çözümler evrensel değerlere ve ölçütlere göre olmadığı sürece, laiklikte, demokraside, hukukta hep bize göre olacaktır. O zaman kaçınılmaz açmazlarla karşılaşınca yine birbirimize neden böyle oldu diye soracağız. Böyle oldu. Çünkü bize göre demokrasi, bize göre laiklik, bize göre hukuk olmaz. Hepsinin evrensel boyutları, tanımları, temelleri vardır. Önce bunlar, sonra bize görelik. Önce bize görelik, sonra bunlar değil. Bu üç özelliğimizin olumsuzluklarını yenmemiz, aşmamız zorunludur. Benim kişisel tanı olarak ortaya koyduğum görüş budur. Ya çaresi diyeceksiniz. Çare yazdıklarımın içinde ve açık. Öğrenim üzerine bir öneri denemesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 6-12-1996'da yapılan konuşma. Ben bir hukukçuyum. Yaşadığımız günler hukukçuların işinin nedenli zor olduğunu gösteriyor. Anayasadaki hukuk devleti ve sık sık yinelenen hukukun üstünlüğü ilkesi boş bir kalıba dönüşmüş. Devlet saygınlığını yitirmiş. Herkes konuşuyor. Ancak son çözümlemede sorunları hukukun çözmesi gerekli. Eğer bu başarılamıyorsa, öğrenimden başlayarak her şeyi gözden geçirmek gerekmez mi? Bu noktada hepimize sevimli gelecek şeyler söylemek yerine, sarsıcı da olsa gerçekleri dile getirmeliyiz. Öyleyse ilkin insan doğasına bakalım. Onu nasıl biçimlendirmeye yöneldiğimizi irdeleyelim. Karşı olan ne varsa ondan yana, yana olan ne varsa ona karşı olmadan, gerçekleri kırılmalara uğratmadan kendimizi yargılayabilirsek eksikliklerle başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Düşündüğümüz gibi ve yüksek sesle konuşarak ilkin yanlışları ortaya koyalım. Eğer ortaçağ kendini yargılayabilseydi ortaçağ olmazdı. Sözü doğru ise bu her alanda geçerlidir. O nedenle ben çuvaldızı kendimize batırmayı öneriyorum. Çünkü ucuz övgü iç asalak konakçısıdır. Biyolojik boyut, insan beyni ve öğrenim. Öğrenimin yöneldiği organ insan beynidir. Tıbba göre beynin 3 katmanı vardır. En altta saldırı ve savunma işlevini yönlendiren sürüngen kompleksi katmanı. Ortada sevgi, acıma, kin, öfke, hınç ve benzeri duyguları yönlendiren limbik sistem katmanı. En üstte de insanı insan yapan, öbür canlılardan ayıran, öğrenme, anlama, mantıklı düşünme ve yaratma işlevini yerine getiren beyin kabuğu. Cerebellum Cerebral Conte katmanı. Bilim ve sanat adamlarında bu katmanın çok geliştiği vurgulanıyor. Öyleyse öğrenim bu katmanı öbürlerine üstün kılan bir etkinlik olmalı. Acaba bunu başarabildik mi? Floransa'daki bir müzede bulunan Michelangelo'nun ünlü Davut yontusu, insan vücudundaki en ufak ayrıntıların, çizgilerin nasıl mermerleştiğinin şaşırtıcı bir anlatımıdır. Davut yalnızca soluk almıyor o kadar. Şimdi düşünüyorum da acaba Davut yontusu bizde olsaydı, açık saçık diye onu bir zindana koyarlar mıydı? Koymasalar bile bunu düşünürler miydi? Eğer bugün Türkiye'de ve başkentte kendi irademizle seçtiğimiz yüksek öğrenimden geçmiş insanlar sanata tükürüyorlarsa, bırakınız orta öğrenimi, yüksek öğrenim de başarısız demektir. Eğer öğrenim başarılı diyorsak, bu sanata tükürenler nasıl türediler? Bir Çin atasözü şöyle der: bilge parmağıyla yıldızları göstermiş, ötekiler parmağa bak parmağa demişler. Yüksek öğrenimden geçen ötekiler hala parmağı, yani sanatı değil, salt insan bedenini görüyorlarsa, kabul edelim o öğrenim başarısızdır. Antropolojik boyut, Türk insanının öz yapısı. Acaba Türk insanı nasıl bir kültür ortamında biçimlenmiştir? Bunu gerilere götürerek saptamalıyız. Çünkü insan bir gecede değişmez. Atalarından kalma alışkanlıklar, kalıplar onun genlerine de işlemiştir. Her şeyden önce atalarımız yerleşik kültür toplumlarını kuramamışlar. Bu tür toplumların ve insanların güçlü güçsüz yanları vardır. Bir kent kursalar bile yüzlerce yıl yerleşik toplum, göçer toplum çalışmalarını yaşamak yazgılarıdır. Çünkü göçer hiç kıpırdayamayandır. Deluz. Göçer toplum insanı ivecendir. Kolaycı, geçici, günübirlik çözümler peşindedir. Meyveyi bile taşlayarak toplar. Gelecek yılların filizleri onu ilgilendirmez. Onun derdi bugüne çare bulmaktır. Kent kurar. Ama bu görünüşte bir yerleşmedir. Çünkü kentin altyapısı yoktur. Kanalizasyona, işler sarpa sarınca gerek duyulur. Yarınsız ve mesleksiz insanların toplumudur bu. Herkesin her şeyi yaptığı, her şeyi bildiği bir toplum. O nedenle yüzeysel çözümler üretir. Uzmanlaşma yoktur. Saptamalarımızı açık yürekle sürdürelim. Göçer toplumunu bir arada tutabilmek için sorumluluğu tek bir başın ya da kümenin üstlenmesi zorunludur. Sanki insanlar düşünme ve karar verme güçlerini ona, onlara devretmiş gibidirler. Bu olmazsa topluluk dağılır. O nedenle yerleşik gibi görünen toplumlarda bugün bile babacılık, paternalizm ya da cemaatçılık gibi bunun izleri geçerlidir. Hep bir baba, bir ana aranır. Bu eski alışkanlık sürer gider. Put-kul ilişkisi, yurttaşlar ve yurttaş adına yöneten ilişkisine her zaman baskın çıkar. Önceleri herkes askerler gibidir. Yerleşik topluma dönüş sürecinde askerler ötekilerden ayrışmak durumunda kalırlar. O zaman iki sınıf türer. Biri buyruk komuta zincirine bağlı, bu yüzden de göçer toplumun ruhuna denk düşen sınıf, ötekiler ise dağınık. Eğer bir ülkede ötekilerin adı hala başıbozuk diye adlandırılıyorsa ve bu başıbozuklar yukarıda da değindiğim gibi hala baba ana peşindeyseler, o ülke yerleşik topluma dönüşme sürecini henüz tamamlamamış demektir. Bir kimsenin ya da o kişiyle birlikte bir kümenin düşündüğü, öbürlerinin kararlara uyduğu bir toplum mono toplumudur. Diya değil. O nedenle tartışma kültürü gelişmez. Baş buyurur, öbürlerinin işi bu buyruğa göre davranmak, gerektiğinde savaşmaktır. Göçer toplumunun sürgit hareket halinde olduğundan masası sandalyesi olmaz, yazı toplumu değildir, söz toplumudur. Toplumun belleği sözlere, söylencelere, mitoslara dayanır. Bunlar her aktarışta başkalaşırlar, boş inançlar bollaşır. Mitos toplumunda bilim kulaktan dolma verilere göre kotarılır. Oysa yerleşik toplum yazı toplumudur, Gutenberg toplumudur. Masasında yazar, yazdıklarını her defasında yeniden inceler, yeniden irdeler. Yazı toplumun belleğidir, mitos yerini logosa bırakmıştır. Göçer toplumunun üstün yönlerine gelince, çabuk karar vermek zorunda olan başın buyruklarına hemen uymak ve dolayısıyla disiplinli yaşamak zorunda olmaları. Bu dayanışmayı güçlendirir. Olumsuz yönü bir ölçüde olumlulaştırır. Değişik ortamlarda yaşamak zorunluluğu nedeniyle yeni ortamlara, yeniliklere kolay çabuk uyum sağlarlar. Ayrıca felaketlere karşı dirençlidirler. Öyleyse öğrenimimiz bu katalizör kolaylaştırıcı olumlulukları geliştirmeyi, olumsuzlukları yok etmeyi amaçlamalıydı. Kalıcı, derin tartışarak çözüm üreten duygu yoğun mitos toplumundan akıl yoğun logos toplumuna geçmeyi öngörmeliydi. Kendimizi aldatmayalım. Biz yerleşik toplum sürecini henüz tamamlayamadık. Yere tükürmeden kentleşmedeki altyapı eksikliğine değin, her gösterge onu kanıtlıyor. Göçerlikten kentleşmiş topluma geçmeden, metropollerde sıkışmış, sözlü kültürden yazılı kültüre geçmeden, elektronik bilişim çağına sıçramış ve bu yüzden bunalmış bir toplumda, kent ve bilişim çağı toplumlarının hukukunu da uygulamak çok zordur. Öyleyse öğrenim bu saptamalara göre düzenlenmelidir. Çirkin Amerikalı bir tiptir, simgedir. Amerikalı romancılar, film yönetmenleri çirkin Amerikalıyı çırılçıplak soydular. Hiç gizli yanı kalmadı. Bir Kökler filminde siyahlar beyazlara doyasıya sövdüler. Çıt çıkmadı. Sartre Cezayir adına Fransızları yerden yere vurdu. Dönüşüm bir filminde bir oyuncu şöyle der. Cezayir'i işgal ettik, sonra da iki yüzlü bir sırıtkanlıkla adını değiştirip Fransız Cezayir'i dedik. Bunların hiçbirisi Türkiye'de yapılamaz. Geçmişte televizyonda oynanan Fadik Kız filmi kıyameti kopardı. Neden? Tek kişiye itaatin biçimlendirdiği mutlak cemaatçılık ve genelleştirme anlayışından. Şimdi de birkaç polis devlet adına suç işledi diye bir yan tüm polisleri suçluyor, öbür yanda tüm polisleri koruyor, devleti kutsallaştırıyor. İkisi de o yanlış cemaatçılık ve genelleştirme alışkanlığının ürünüdür. Gerçekçi olalım. Bir ülkede ne bütün polisler suç işler ne de hiçbir polis suç işlemez diye bir kural vardır. Devlet de kutsal bir kavram değildir. Bu boyutlar körcesine savunulup devlet kutsallaştırılamaz. Kutsallaştırılırsa felaket başlar. Bu kökten devletçiliktir. Devlet örselenir, güven bunalımı doğar. Devletin işi suçu önlemek, işleyeni yargıya teslim etmektir. Bunu yaparsa o zaman güçlenir. Batılı doğulu toplum. Burada bir ayraç açalım. Türkiye, Cumhuriyet'le birlikte çağcılaşma devrimini başlattı. Daha önce Tanzimat'la çağcılaşma evrimi başlamıştı. Cumhuriyet bu devrimi batılılaşmada somutlaştırdı. Bu doğru bir seçimdir. Çağcıl ileri değerler bugün de batıdadır, doğuda değil. Eğer doğuda olsaydı, çağcılaşma doğululaşma olarak somutlaşacaktı. Peki nedir batılılaşma? Özet olarak, Batı toplumunun ve insanının kültürel değerlerini benimsemek. Peki Batı toplumu nedir? Greco, Latin, Hristiyan kültürünün harmanlanmış biçimi, yazılı, akılcı, açık, saydam. Kültürel ataları ve alışkanlıkları, İsa'cı insancılık, Sokratesçi ve Humcu kuşkuculuk, Aristocu mantık ve Kartezyen usavurma, Lukçu sağduyu, Durkheimci, Husserlci, Hegelci diyalektiktir. Batı dillerinin çoğunda diyalog vardır, eril, dişil sözcükler. Batı toplumuyla bütünleşmeye çalışan toplum ise sözlü, duygusal, kapalı, mistik. Orada akıl dışlanmış, eleştiri sevimsizleşmiş, Sokrates, Locke, Durkheim, Sartre açığını yaşıyor. Doğru söyleyenin 9 köyden kovulduğu bir toplumda eleştiri bilimin, kritikoloji, gelişmesi şöyle dursun, eleştiri en sevimsiz etkinliktir. Bir Luther ve Erasmus, bir Sartre ve Camus tartışmasını doğuda yaşamak hemen hemen olanaksızdır. Çünkü mono toplumlarında eleştirmeyen insan uyumlu sayılır. Geçimli olmakla düşüncede uygitsincilik. İncelikle bilimsellik birbirine karıştırılmıştır. Dost hatırı için eleştiriden vazgeçilir. Oysa diyaya dayalı Batı toplumunda eleştiri kamu ahlakına giren bir ödevdir. Hak değildir, vazgeçilemez. Eleştirilmeyen yanlışların birikip günün birinde toplumu sarsacağı bilinir. Türkiye'nin seçimi. Evet, Türkiye seçimini doğru yaptı. Türk kalarak Türk gerçeğini harcamadan batılılaşacak, yani çağcılaşacaktı. İçli türkülerimiz yok olmayacak. Kendi titreşimlerimizi çok sesli ezgilerle seslendirecektik. Yunus Emre bizim kalacak. Goethe'nin, Paul Eluard'ın tadına varacaktık. Veysel kadar Türk, Sartre kadar batılı olacaktık. Batıya öykünmeyecek, onu özümseyecek, yerel ve küresel kültürlerin harcında özgün ürünler üretecektik. Özetle yeryüzüne yepyeni bir kimlikle doğacaktık. Çünkü özümsemek koşuluyla başkalarından beslenmek kadar özgün hiçbir şey olamaz. Aslanı aslan yapan özümsediği koyun etidir. Paul Valéry. Bu eti yedik ama özümseyemedik. Ne aslan olduk ne de koyun. Yıllarca aman verdi dedik. Ama bir de baktık ki Ferdi'nin arabeksinde çivilenip kalmışız. Çağcılaşma devrimini başlatan Atatürk, benim manevi mirasçılarım bilimi izleyenlerdir. Çünkü en gerçek yol gösterici bilimdir demişti. Bunları fakültelerimizin cephelerine yazdık. Her gün okuyoruz. Toplumun %100'e yakını Atatürkçü olduğunu ileri sürüyor. Ama gelin görün ki bu konuda en çok ve en zor görevleri üstlenen hukukçular bile bilim öğreti başka, uygulama başka, saplantısıyla kendilerini aldatıyorlar. Oysa görüşler düşünmek için değil, yaşanmak içindir. Malraux, uygulanmak içindir. İlmiyle amel etmeyen, Atatürkçülüğün Atatürklü çiçeklerini dermediği halde, Atatürkçü olduğunu söyleyebilen ucuz, uçarı kuşaklar, Sokrates'in, Descartes'in ürünlerine, yasalarına, Gazali'nin çocukları gibi yaklaşıyorlarsa, uygulamalar batıdakilerin izdüşümleri değil, negatif fotoğrafları ise öğrenimin başarılı olduğunu söylemek olanaksızdır. Bilim sağlam dildir, kavramlar dilidir. Derin bilim, analitik kavramlaştırmalara içselleşmiş bilimdir. Kavramlar sınıflandırmaya, düşünce akışını saydamlaştırıp hızlandırmaya yararlar. Bunu bile başaramamışız. Küresel süzme kavramların içleri boşaltılmış, onlara yeni anlamlar yüklenmiş, herkese göre değişen. Oysa küresel kavramlar üzerinde kişinin mülkiyet hakkı yoktur. Yalnızca yararlanma, intifa hakkı vardır. Kasıt kavramı İtalya'da da, Kolombiya'da da, Zaire'de de, Fransa'da da aynı kalmış, bizde başkalaşmış ise yanlışlık bizdedir. O zaman bu uğraşının adı kimya değil, simya olur. Kargaşa burada başlıyor. Konfüçyüs'ün saptaması yerindedir. Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmamışsa töre, kültür, adalet her şey bozulur. Halk ne yapacağını şaşırır. O yüzden dil her şeyden önce gelir. Sağlam kavramlarla dili yaratamayan öğrenim başarılı olamaz. Eğer Türkiye bilimi uygulamaya aktaracak yerde uygulamayı bilimselleştirme çarpıklığına düşmüşse öğrenimin başarılı olduğu söylenemez. Eğer bir ülkede tartışan özgür insanlar değil, çarpışan, sövüşen bağnazlar orduları türemişlerse, kimse kimseyi dinlemeden konuşuyorsa, diyalog yerini çarpışmaya bırakmışsa, o ülkede beynin kabuk tabakasını geliştiren bir öğrenimden söz edilebilir mi? Bu sorulara olumlu yanıt veremiyorum. Doğulu bir insan bir gecede batılı olamaz ama bu süreç başlatılabilir. Batılılaşmanın laik boyutu özgür düşünme, eleştiri ve tartışma boyutlarıyla bütünleşmezse güdük kalır. Batılılaşma, daha doğru bir deyimle çağcılaşma başarılamaz. Çağcılaşma için toplumsal gelişme ve barış için demokrat insanı yaratmak zorunludur. Bunu ise her şeyden önce öğrenim başaracaktır. Ezberleyen kişiler değil, metodik kuşkuyla her şeyi, herkesi sorgulayan bireyler yetiştirmek istiyorsak, beynin insanı insan yapan kabuk tabakasını geliştirmeye yönelmelidir öğrenim. Ancak her şeyden önce eğitimden vazgeçmeli, öğrenime yönelmeliyiz. İnsanlar eğitilemez, devlet insanları kalıplara sokamaz. Onun işi bilimin verilerini insanın değerlendirmesine eğip bükmeden olduğu gibi sunmaktır. Kanımca öğrenim demokrat insanda bulunması gereken dört bilinci yaratabilmelidir. Bunun için ilkin eleştiride Montaigne bilincini kazanmalıyız. Şöyle der Montaigne, bizi eleştirene pençemizi değil elimizi uzatalım. Bana ters düşüldüğü zaman öfkem değil dikkatim uyanır. Bana karşı çıkana, beni eleştirene doğru yönelirim. Gerçek kaygısı hepimizin ortak kaygısı olmalıdır. Doğruyu kimin elinde bulursam bulayım, bayram ederim, okşar alkışlarım. Onu görünce yenik düşmüş silahlarımı ona uzatır, teslim olurum. Ödünç alıp aktardığım düşünceleri saymam, tartarım, değerlendiririm. Eğer saysaydım, biriktirseydim, iki kat yüklü olurdum.